Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşamının bir başka bölümünü ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tüm büyük mucizelerine rağmen Firavun gaflet uykusundan uyanmadığını ve söz konusu mucizeleri sihir ve büyü niteliğini anlattık. Firavun danışmanlarının önerisi üzerine Mısır'ın dört bir yanına adamlarını gönderdi ve Hazreti Musa ile kader belirleyici bir mücadele için usta sihirbazlarını getirmelerini emretti. Sihirbazların belli bir günde belli bir yerde toplanmaları kararlaştırıldı. O gün geldi ve Firavun'un adamları insanları bu mücadeleyi sergilemeye çağırdı. Bu hareket Firavun'un zaferinden emin olduğunu gösteriyordu. O gün kalabalık mücadele arenasında toplandı ve bu büyük tarihi mücadeleyi izlemeye başladı. Firavun ve adamları da arenada yerini aldı. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, "Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi?" dediler. Firavun cevap verdi, "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız." Her şey hazırlandığı vakit sihirbazlar büyük bir kibirle şöyle dedi, "Ey Musa! İlkin sen mi asanı atacaksın yoksa biz mi atalım?" Hazreti Musa da onlara "İlkin siz atın" dedi. Bunun üzerine sihirbazlar sihir yapmak üzere getirdikleri ipleri ve asaları arenanın ortasına attı. Sihirbazların yaptığı sihir yüzünden arenaya attıkları ipler ve asalar hareket eder gibi gözüktü. Sihirbazlar bu sihirleriyle insanları gözünü büyüledi ve içlerine büyük korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptı. Firavun ve adamları bu durumu görünce büyük bir mutluluk duygusuna kapıldı. Ancak arenanın öbür tarafında Hazreti Musa ve kardeşi Harun kalabalığın karşısında duruyordu. O sırada Hazreti Musa'nın gönlüne hafif bir korku girdi ve sapkınların zafer kazanması ve insanları kandırmalarından endişe etti. O sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına geldi ve şöyle buyurdu, "Korkma," dedik, "üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun.
yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa, ne yapsa iflah olmaz. Şimdi sıra ilahi mucizenin gücünü göstermek üzere Hazreti Musa'daydı. Hazreti Musa asasını yere attı. Asa bir anda korkunç bir ejderhaya dönüştü. Ve hızla sihirbazların tüm iplerini ve asalarını ve sihir aletlerini yuttu. İşte burada hak çehresi aşikar oldu ve batılın acizliği ortaya çıktı. Mücadeleyi seyretmeye gelen bazı insanlar dehşet içinde kaçmaya başladı. Bazıları da hedefsiz bir şekilde bağırıyordu. Ortalıkta büyük bir gürültü ve hengame koptu. Firavun ve adamları da bu acayip manzara karşısında büyük korkuya kapıldı. Hazreti Musa'nın bu mücadeleyi kazanması ile beraber hiç kuşkusuz Firavun düzeni ağır bir darbe aldı. Öte yandan sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığı işin sihir ve büyünün çok çok ötesinde bir amel olduğunu ve hiçbir insanın böyle bir şeyi yapamayacağını fark etti. Bu gerçekte ilahi bir mucize ve Hazreti Musa da Allah'ın elçisiydi. Bu yüzden sihirbazların arasında büyük bir değişim yaşandı ve hepsi yegane Allah'ın huzurunda secde ederek şöyle dedi: "Biz alemleri yaratan Allah'a iman ettik. Hani Musa ve Harun'un Rabbi olan Allah'a." Sihirbazlar hiçbir şeyden korkmadan açıkça iman ettiklerini beyan etti. Sihirbazların bu ani çarkı ve Hazreti Musa'ya iman etmeleri Firavun için hiç beklenmedik bir hareketti. Firavun sihirbazların Hazreti Musa'nın Rabbine iman etmesinin halkın üzerindeki etkisini çok iyi biliyordu. Bu yüzden sihirbazlara şöyle dedi: "Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Bir ömür cahillik ve sapkınlık içinde yaşadıktan sonra hakikati bulan sihirbazlar ise Firavun'a şöyle karşılık verdi: Seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi Yaradan'a tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü başlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Hazreti Musa'nın o arenadan zaferle çıkmasının ardından davetinin sesi tüm Mısır'da yayıldı. Öte yandan Firavun da Hazreti Musa'nın bu acayip mucizeler ile baş edemeyeceğini anladı. Ve bu yüzden Hazreti Musa'nın tevhid daveti için yol açıldı. Bu hadisenin üzerinden yıllar geçti. Hazreti Musa insanları tevhide davet ediyordu ta ki bir gün Yüce Allah tarafından Hazreti Musa'ya yeni bir emir ulaştı. Peki neydi bu emir? Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Bunun üzerine Hazreti Musa gece vakti ve düşmanların gözünden uzak bir şekilde İsrail oğullarına hareket etmelerini emretti. Ancak Firavun Hazreti Musa'nın bu hareketinden haberdar oldu. Firavun adamlarını başka kentlere gönderdi, böylece büyük bir ordu tedarik görmeye başladı. Gerçekte Firavun Hazreti Musa ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkmalarına mani olmak istiyordu. Firavun ve ordusu gece yarısı İsrailoğullarını takip etmek üzere yola çıktı. Ve sabah vakti güneş doğarken Hazreti Musa ve izleyenlerine yaklaştı. İki grup birbiriyle karşılaştıklarında İsrailoğulları şöyle dedi: Firavun'un ordusu mutlaka bizi ele geçirir ve pençelerinde esir olacağız. Karşımızda deniz ve azgın dalgaları ve ardımızda Firavun'un tam donanımlı kana susamış ordusu var. Ancak Hazreti Musa gayet sakin ve emindi ve dehşete kapılan İsrailoğullarına şöyle dedi: Asla! Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. İsrailoğullarının kaderini belirleyecek o hassas anda birden bir ferman geldi. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı. 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. İsrailoğulları denizde açılan güzergaha girdi ve sağ salim karşı kıyıya geçti. Firavun ve ordusu bu manzara karşısında şaşkına döndü. Fakat yine de kibirleri bu ilahi mucizeyi anlamalarına izin vermedi. Firavun ve ordusu Hazreti Musa ve İsrailoğullarını takip etmeye kalkıştı. Bu kez kendilerinin nihai kaderine doğru ilerledi. Onlar da İsrailoğullarının geçtiği güzergaha girdi. Fakat bu an onların yaşamının son anı olduğunun farkında değillerdi. İsrailoğullarından son kişi de denizden çıkınca Firavun ve adamları denizde açılan güzergaha girdi. Ve bu kez ilahi emir üzerine azgın sular eski haline döndü. Ve birden korkunç dalgalar Firavun ve ordusunun başına dökülmeye başladı. Ve hepsini tarumar ederek yok etti. Bir anda her şey bitti. Ve İsrailoğulları kölelikten kurtuldu, zalim ve cani hükümdar Firavun'un dosyası da ebediyen kapandı. Firavun'un helak olması ve İsrailoğullarının kurtulmasının ardından bu kavim birçok macerayı geride bıraktı. Bu maceralardan biri Hazreti Musa'nın Allah'a ibadet etmek üzere Tur Dağı'na çıkma macerasıydı. Gerçekte Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na gitmesi ve orada 30 gün ibadet ettikten sonra Tevrat kitabelerini ve hükümlerini getirmesi gerekiyordu. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkmadan önce kardeşi Harun'a şöyle dedi: Sen kavmimin arasında benim halefim ol ve onları ıslah etmeye çalış ve fasıkların yolunu izleme. Bu sözlerin ardından Hazreti Musa Tur Dağı'nın yolunu tuttu ve orada 30 gün kaldı ve Allah'a ibadet etti. 30 gün sonra Yüce Allah'ın emri üzerine bu süre 10 gün daha uzatıldı. 40 gün tamamlanınca da Yüce Allah o mekanda şeriatini ve ahkamını Hazreti Musa'ya nazil etti. Allah, ey Musa dedi. Ben risaletimle sana verdiğim görevlerle ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Öte yandan Hazreti Musa'nın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları o Hazretin sözünü tutmamakla suçladılar. Bu arada Samarya adında sahtekar biri Hazreti Musa'nın yokluğundan yararlanarak insanları kandırdı. Samari bir bozağı heykeli yaptı ve İsrailoğullarını bozağa tapmaya davet etti. Yüce Allah Tur Dağı'nda Hazreti Musa'yı İsrailoğullarının Samari tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi? Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz? Gerçi Hazreti Musa'nın halefi Harun, İsrailoğullarını sapmaktan korumak için çok çaba harcadı. Ama tüm çabaları boşa çıktı. Ve halk ona karşı çıkarak bozaya tapmaya devam edeceklerini, Musa dönünce onun yargıda bulunmasını isteyeceklerini söyledi. Hazreti Musa döndükten sonra kardeşi Harun'a itiraz ederek sordu. Onlar sapınca hangi şey beni izlememene mani oldu? Acaba emrime asi mi geldin? Harun, ey annemin oğlu dedi. Saçımı sakalımı yolma, ben senin İsrailoğulların arasına ayrılık düşürdün. Sözümü tutmadın, demenden korktum. Aslında Harun'un demek istediği şuydu ki, eğer İsrailoğullarıyla çatışsaydı, Hazreti Musa'nın emrine aykırı hareket etmiş olacaktı. Harun şöyle dedi, bu kalabalık beni zayıf konuma düşürdü ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Böylece Harun suçsuzluğunu ispat etti. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde danışmak ve öğüt almak konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz ediyor. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir.
Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarının daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar. Başkalarına danışma konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam bu başkalarına danışma konusuyla ilgili şöyle buyurmuşlardır. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri, akılların nuru ile aydınlanır.
Danışmak iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konuyla ilgili karar almak için görüş tahtesinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri, bakışları almak demektir. Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus, insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse, dindar birine danışması halinde, Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak, insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesini ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar.
İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahiplerine danışma yoluna başvururlar.
Kur'an-ı Kerim, şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk ve yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. İslam Peygamberimiz bu konuyla ilgili Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle buyurmuşlardır. Ey Ali! Hiçbir hami işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim? Başkalarının görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri, muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha güzel bir ortamda oluşur. Anne ve baba konuşmak ve diyalogtan yana olmaları, ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri içinde iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerine hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliğiyle yürümesiyle sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneği ise İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın hayatıdır.
Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'yı verdiği yardımı ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelemiştir. Ayrıca Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Zehra ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi. Hazreti Ali Aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali Aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra'nın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu.
İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarının görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak, ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına yardımcı olur.
Hazreti Ali Aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene kılavuzluk ederler. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır.
İmam Ali Aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın, çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma, çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah kökü Allah-u Teala'ya güvenmemekte olan kötü insani özelliklerdir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına gelerek ona âb-ı hayat verip şöyle dedi. Yüce Yaratıcı bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman aleyhisselam bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere iç de ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpiye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpiyi Süleyman'ın nefsine getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana âb-ı hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımışlar. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun? Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarımla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi, o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabalar hayatlarını kaybedecek, böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yarenler olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman kirpinin bu değerlendirmesini beğendi. Böylece âb-ı hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi.
Evet değerli dinleyiciler, insanoğlu keder ve üzüntü olmayan kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması gerekiyor. Böyle bir hayat ise kalıcı ilahi cennette bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programımıza dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve زكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق و إيمان مكان
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Kadınlar asr-ı saadette camiye gitmekten nasipsiz kalmamıştı. Kadınlar o dönemde namaz kılmak ve İslam peygamberinin hutbelerini ve konuşmalarını dinlemek üzere camiye gelirdi. Eğer kadınlar herhangi bir sebepten ötürü Resulullah'ın sözlerini duymadıkları anlaşsaydı, Allah Resulü tekrar onları nasihat ederdi. İslam peygamberi bazen de kadınların talebi üzerine onlar için aynı celseler düzenlerdi. Allah Resulü'nün kadınlara özel konuşmaları, şer'i soruların sorulması ve cevaplandırılması, sorunların gündeme getirilmesi ve çözüm yolu bulunması ve ahlaki meselelerle ilgili değerli tavsiyelerin verilmesiyle birlikteydi.
Geçen bölümde İslam peygamberinin camide tebliğ işiyle uğraştığını ve asr-ı saadette cami ilahi mesajların tebliğ edilmesi ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tefsiri ve beyanı için önemli bir mekan sayıldığını anlattık. Allah Resulü camide fıkıh ve din ahkamını öğretmekten başka insanları nasihat ederdi. Resulullah'ın vaazleri genellikle takva, fani dünya, uzun arzular, nefsin heva ve hevesleri ve geçmişten ibret almak gibi eksenler üzerinde oluyordu.
İslam peygamberinin hutbeleri camiye gelen insanlar için oldukça cazip ve ilgi çekiciydi. Resulullah genellikle konuşmalarını kısa tutardı. İslam peygamberinin hutbelerinden anlaşıldığı üzere o hazretin konuşmaları genellikle birkaç dakikayı geçmezdi. Dengeli ve seçkin konuşmak hatta Resulullah'ın cuma hutbelerinde de gözetilen bir konuydu. Bu konu Allah Resulü için büyük önem arz ediyordu. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna çıktı ve kendisi zayıf ve güçsüz olduğu için falanca kişinin kıldırdığı namaza katılmadığını, zira o kişi namazı çok uzattığını arz etti. Bu sözleri duyan Allah Resulü öfkeyle minbere çıktı ve bu bağlamda camide bulunan insanlara hitaben bir konuşma yaptı. O güne kadar hiç kimse Resulullah'ı minbere çıktığında bu denli öfkeli görmemişti. İslam peygamberi şöyle buyurdu: "Sizlerden bazılarınız insanları bizden kaçırıyor. Eğer biri bir cemaatte imamlık yapacaksa namazı uzatmaktan kaçınmalıdır. Çünkü cemaat namazına güçsüz insanlar, ihtiyarlar ve çok işi olan insanlar da katılır."
İslam peygamberinin camide okuduğu hutbeler, orada hazır bulunanları yormadı ve sıkmadığı gibi oldukça cazip ve çekiciydi. Gerçi bu tür celseler her gün düzenlenmiyordu. Zira bu tür celselerin sürekli düzenlenmesi de namaz kılmak üzere camiye gelen insanları sıkabilirdi. Resulullah'ın yaşadığı çağın seçkin bilimsel şahsiyetlerinden biri olan Abdullah bin Mesud şöyle anlatıyor: "Allah Resulü bizler sıkılmayalım veya yorulmayalım diye bazı günler konuşma yapmazdı. Bazen İslam peygamberinin konuşma yapacağı önceden halka bildirilir ve hepsinden camiye gelmeleri istenirdi. Bu tür durumlarda sahabe birbirini zamanında camiye gelmeye ve Resulullah'ın konuşmasını kayda almaya tavsiye ederdi ki sözleri unutulmasın. Zira onlar Allah Resulü'nün söyleyeceği her şey vahiy ve Allah kelamının dışında olmadığını biliyordu. Nitekim Necm suresinin 3 ve 4. ayetlerinde şöyle buyurulmakta: "O arzusuna göre de konuşmaz. O bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir." Thank you.
Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere kadınlar da asr-ı saadette camiye gitmekten nasipsiz kalmamıştı. Kadınlar o dönemde namaz kılmak ve İslam peygamberinin hutbelerini ve konuşmalarını dinlemek üzere camiye giderdi. Eğer kadınlar herhangi bir sebepten ötürü Resulullah'ın sözlerini duymadıkları anlaşılsaydı, Allah Resulü tekrar onları nasihat ederdi. İslam peygamberi bazen de kadınların talebi üzerine onlar için aynı celseler düzenlerdi. Allah Resulü'nün kadınlara özel konuşmaları, şer'i soruların sorulması ve cevaplandırılması, sorunların gündeme getirilmesi ve çözüm yolu bulunması ve ahlaki meselelerle ilgili değerli tavsiyelerin verilmesiyle birlikteydi.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin bu bölümünde Suriye'nin ünlü Emevi Camii'ni tanıtmaya devam etmek istiyoruz.
Cami, Yüce Allah'a tapma ve dini tebliğ yapma ve halkı hidayete erdirme mekanıdır. Asr-ı Saadet'te ve Resulullah döneminde camiler gayet sade ve şatafatsız inşa edilirdi. Fakat zamanla ve özellikle Emeviler döneminde camilerin manevi boyutu renksizleşti ve dini faaliyetlerin ve eğitimin yerini süslemeler aldı ve tam da Allah Resulü'nün öngördüğü hale geldi. Allah Resulü şöyle buyurmuştu: İmanlar renksizleşince camiler imarlı ve güzel olacak ama içinde hidayet ve irşattan hiçbir iz bulunmayacaktır. Emevi Ulu Cami böyle bir durumun en bariz örneğiydi. Öyle ki Müslümanlar bu camiden dünyanın dört harikasından biri olarak söz ediyordu.
Geçen bölümde anlatıldığı üzere Emevi Ulu Cami'nin inşa edildiği alanda daha önce birçok mabet vardı. Gerçi günümüzde bu mabetlerden o döneme ait siyah taşların üzerine kazılmış taştan kitabelerden başka hiçbir şey geriye kalmamıştır. Hristiyanlığın zuhur etmesi ve yayılmasının ardından Hristiyanlar bu kutsal mekanı kilise olarak kullandı. Gerçi tarihçiler bu kilisenin şekli hakkında farklı görüşleri gündeme getiriyor. Ama genelde bu kilisenin Romalıların mabedinin avlusunda inşa edildiği konusunda hemfikirdir. Miladi 635 yılında Müslümanların Şam'ı fethetmelerinin ardından bu mekanı namaz kılmak için kullandılar. Emevi Ulu Cami'nin ilk mihrabı sahabe mihrabıydı ve Müslümanlarca binanın güney duvarında inşa edildi. İkinci halife döneminde Şam valiliğine atanan Muaviye bu mekanın bir bölümünü cami yaptı ve bir bölümünü de kilise olarak bıraktı. Daha sonra Velid bin Abdülmalik halife olduğunda kiliseyi de camiye ilhak etti. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu. Emevi Ulu Camii'nde Ehl-i Sünnet'in dört mezhebi olan Maliki, Hanbeli, Şafii ve Hanefi mezheplerinin adına dört mihrap bulunmaktadır. Gerçi camide bundan başka da önemli makamlar ve ayrıca mezarlar bulunuyor. Bu makamlardan biri Hazreti Yahya'nın kutsal başının makamıdır. Zeyd bin Vakid'in Muntahabul Tebarih adlı eserinde yazar şöyle anlatıyor: Ben Şam Camii inşa edilmek istendiği sırada Hazreti Yahya'nın mübarek başının caminin kubbesinin temellerinden birinin altından çıkarıldığını gördüm. Öyle ki Hazretin yüzünün derisi ve hatta mübarek başındaki saçı değişmemişti.
Zeyd bin Vakid bu olayı açıklarken şöyle diyor: Şam Ulu Camii inşa edilirken ben Velid bin Abdülmalik tarafından işçilerin başına atanmıştım. Birden bir çukur ortaya çıktı ve bir mağara göründü. Olayı Velid'e rapor ettik. Gece vakti Velid önünde bazı adamlar ellerinde mumlarla yürürken buraya geldi ve mağaranın içine girdi. Baktık ki burası çok küçük bir sinagog ve mescit gibi duruyor ve içinde bir de sandık var. Velid sandığı açtı. Sandığın içinde bir sepet vardı ve sepette de Hazreti Yahya'nın mübarek başı duruyordu. Sepetin üzerinde "Bu Yahya bin Zekeriya'nın başıdır" yazıyordu. Velid kutsal başı yerine geri koymalarını ve bu mezarın üzerinde inşa edilecek sütunun diğer sütunlardan ayrıcalıklı olmasını emretti. Hazreti Yahya'nın başı ve mutahhar mezarından başka Şam Ulu Camii'nde Muntahabul Tevarih'te adı geçen başka peygamberlerin de mezarları bulunuyor. Hazreti Hud'un mezarı Şam Ulu Camii'nin güney duvarının yanında ve Hazreti Yahya'nın mezarının karşısındadır. Fakat herhangi bir işareti yoktur.
Ancak Emevi Ulu Camii'nde bu camiyi diğer camilerden farklı kılan önemli bir hadise yaşandı ki o da İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep'in bu camiye gelmeleri ve burada önemli hutbeleri okumalarıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kameri 61 yılının Muharrem ayının 10. gününde şehit düşmesinin ardından Hazreti Zeynep ve diğer Ehl-i Beyt fertleri Emevi ordusunca esir alındı. Yezid'in Gürece'de zafer kazanan ordusu esirleri ilkin Kufe'ye ve oradan da Şam'a götürdü. Şam'da Yezid Emevi Camii'nde büyük bir şenlik düzenledi ve daha sonra işbirlikçi hatiplerden birini mindere çıkararak mümkün mertebe İmam Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hakarette bulunmalarını ve Muaviye'yi ve kendisini meth etmelerini emretti. Söz konusu hatip de şöyle yaptı.
Ancak İmam Seccad Aleyhisselam itirazda bulundu ve şöyle buyurdu. Eyvahlar olsun sana ey hatip ki kulun hoşnutluğunu yaratanın öfkesine tercih etti. Senin yerin cehennem ateşiyle dolsun. İmam daha sonra da Yezid'e dönerek şöyle buyurdu. Ey Yezid, izin ver de ben de minbere çıkıp Allah'ın hoşnutluğuna ve dinleyenler için mükafata vesile olacak bir hutbe okuyayım. Yezid İmam Seccad Aleyhisselam'ın talebini reddetti. Ancak orada bulunanların ısrarı üzerine kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine İmam Seccad Aleyhisselam minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra Yezid iktidarının temellerini sarsan güçlü bir hutbe okudu. Bu minber Emevi Camii'nde İmam Seccad minberi olarak kaldı. Yine caminin bir başka bölümünde 4 sütun üzerinde küçük bir kubbe bulunuyor ki burası da İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın makamı olarak biliniyor. Ve o hazretin bu mekanda dinlendiği rivayet ediliyor. Emevi Ulu Cami'nin doğusunda ise Resul Hüseyin makamı vardır ve Ehl-i Beyt aşıklarının ziyaret ettiği mekanlardan biridir. Bugün Emevi Ulu Camii tüm tarihi ve dini eserleriyle beraber tekfirci teröristlerin saldırılarında tahrip olmuştur.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür.
O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri settarul uyub'dur. Settarul uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan settarul uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Sasaniler döneminin sona ermesi ve 7. yüzyılda İslam'ın İran'a gelmesiyle İran ülkesi siyasi, sosyal ve dini açıdan yeni bir döneme girdi. Merhaba, İran'daki Yahudi varlığının hikayesini derinlemesine incelediğimiz Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ına hoş geldiniz. İran, köklü bir tarihe ve uçsuz bucaksız bir kültüre sahip. Yüzyıllar boyunca çeşitli etnik gruplara, dinlere ve alt kültürlere ev sahipliği yapmış ve bunların her biri bu toprakların kolektif kimliğinin oluşumuna bir şekilde katkıda bulunmuştur. Zertüştlülerden Hristiyanlara, Ermenilerden Süryanilere ve Yahudilere kadar ana İran Müslüman topluluğunun yanı sıra hepsi yüzyıllar boyunca İran'ın yüzünü renkli ve canlı kılan bu kültürel mirasın bir parçasıdır. Çeşitli azınlıklar ve alt kültürler arasında Yahudiler, İran'daki en eski göçmen dini gruplardan biridir. Özellikle Babil'in yakılışından sonra kadim zamanlardan beri bu topraklara gelen ve İran'ın siyasi ve kültürel coğrafyasının kalbinde yer alan insanlardır. İran'daki varlıkları yalnızca devam etmekte kalmamış, aynı zamanda farklı tarihsel dönemlerde de bu toprakların yerel ve ulusal kültürüyle birleşmiş ve İran'ın toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Önceki bölümde Ahmeneş döneminden sonra İran'da Yahudilerin varlığının devam ettiğini, Sulukiler döneminden Part ve ardından Sasani dönemlerine kadar uzanan süreci incelemiş ve hükümet değişikliklerine rağmen İran Yahudi toplumunun İranlıların hoşgörü ve kültürel hoşgörü ruhundan yararlanarak konumunu koruyabildiğini belirtmişti. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının 3. bölümünde İslam'ın başlangıcından günümüze kadar İran'daki Yahudilerin tarihsel seyrini inceliyoruz. Bu dönem tüm siyasi ve dini karmaşıklıkları ile İran toplumu içinde Yahudi toplumunun diğer İranlılarla nasıl bir arada yaşayabildiğini, büyüdüğünü ve hatta belirli dönemlerde bu toprakların çeşitli bilgi, ekonomi, kültür ve sosyal yaşam alanlarında nasıl rol oynayabileceğini de gösteriyor. Bu anlatı bir birlikte yaşama öyküsüdür. Farklılıkları kucaklayan bir toprak ile bu farklılıklar arasında insani ve ulusal ortak noktalarını fark eden bir halk arasındaki bağın öyküsüdür. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının bu bölümü için bizi takip etmeye devam edin. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Antik çağın son ermesi ve 7. yüzyılda İslam'ın İran'a gelişiyle birlikte ülke siyasi, sosyal ve dini dönüşümlerin yaşandığı yeni bir dönemle de karşı karşıya kalınmıştır. Önceki yapılar dönüşüme uğradı ve İslam da İran'ın çeşitli bölgelerine de hızla yayıldı. Ancak bu tarihsel geçişte önemli olan yalnızca yeni dinin benimsenmesi değil, aynı zamanda İran toplumunun kültürel çeşitliliğinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Uzun süredir devam eden bir arada yaşama ve hoşgörü geleneğini koruyarak diğer kültürel unsurları gibi İslam'a da kalbinde bir yer vermiş ve bu dinin hoşgörülü gönderilen her şeyin üzerinde öne çıkacağı bir bağlam sağlamıştır. Büyük bir ilahi din olan İslam, diğer ilahi dinlere mensuplarına özel bir yer vermiştir. İslam hukuku çerçevesinde Yahudiler, Hristiyanlarla birlikte ehli kitap olarak anılıyor ve İslam hukukunda zimmet olarak tanımlanan belirli haklara da sahiptir. Bu nedenle İslami hükümet onların mallarını, canlarını ve haklarını yasal olarak korumakta yükümlüdür. Bir bakıma canlarına ve mallarına Müslümanlar gibi saygı duyulur ve onlara saldırmak yasal olarak yasaktır. Ayrıca daha sonra Zertüşlüleri de kapsayan dini azınlıkların hakları çerçevesinde askerlikten muaf tutulmuş ve dini törenlerini serbestçe yerine getirebilmişlerdir. Karşılığında İslam hükümetine cizye adı verilen bir özel bir vergi ödemekle hükmünü tutulmuşlardır. Bu yasal durum, İslami İran'daki Yahudilerin sıklıkla ayrımcılığa, zulme ve ağır yoksulluklara maruz kaldıkları Doğu Roma İmparatorluğundaki dindaşlarından çok daha iyi bir duruma sahip olmalarını da olanak sağlamıştır. Bu görüş çerçevesinde İslam sonrası İran'da kelimeler olarak anılan Yahudi cemaati konumlarını koruyabilmiş ve tıp, ticaret, hatta kültür ve bilim gibi alanlarda rol oynayabilmiştir. Doğal ve bazen yapısal sınırlamalar olsa da Yahudi varlığı ve faaliyetleri için genel atmosfer özellikle dönemin diğer bölgelerine kıyasla daha güvenli ve daha elverişliydi. Müslüman coğrafyacı Estehri, 10. yüzyılda Yahudilerin Zertüşlüler ve Hristiyanlardan sonra İran'daki ana Müslüman nüfusun yanı sıra 3. büyük dini grubu oluşturduğunu açıkça belirtiyor. Bu durum yalnızca bir toplumun önemli nüfusunu yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda o dönemde İran'ın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki aktif rollerini gösterir. Bu düzeydeki varlık ve dinamizm şüphesiz İran'ın sosyal ve siyasi yapısının çeşitli dini toplulukların kabulü ve gelişimi için sağladığı alandan kaynaklanıyordu. Bu bağlam dini azınlıkların yalnızca varlıklarını sürdürmelerine değil, aynı zamanda bu toprakların toplumsal dokusunun etkili bir parçası olarak görülmesine de olanak tanıyordu. 750 yılından 1258 yılına dek süren Abbasi halifeliği döneminde bu varlık azalmakla kalmamış, aynı zamanda daha da derinlenmiş ve kapsam kazanmıştır. Halifeliğin merkezi olan Bağdat, İran'a yakındı ve İran toplumları ile İslam dünyası arasındaki kültürel ve sosyal temasların genişlemesini kolaylaştırmıştır. Yahudiler özellikle İran'ın büyük şehirlerinde tıp, felsefe, edebiyat ve ticaret gibi alanlarda etkili ve bazen de önemli bir rol oynamıştır. 11. yüzyılın sonlarında Haçlı Seferlerinin başlangıcına denk gelen bu dönemin son 1-2 yüzyılı boyunca dünyanın diğer tarafında Fransa, İngiltere ve Renania dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın birçok yerinde Yahudi toplulukları mevcuttu. Ancak Hristiyan çoğunlukta hiçbir zaman iyi ilişkiler kurmadılar. Öyle ki fanatik Hristiyan savaşçılardan oluşan ilk grup Müslümanlarla savaşmak için Kudüs'e geçmeden evvel Avrupa'nın kafirleri olan Yahudileri katletmeye başladı. Bu saldırılar dini propagandanın ve Hristiyanlığın aşırı ön yargılarının etkisi altında gerçekleştirildi. İlk Haçlı seferlerini başlatan Papa II. Urban bile Kudüs'e gitmeden evvel Mesih'in katillerinden yani Avrupalı Yahudilerin kalıntılarını yok etmeliyiz diye savundu. Haçlı ordularının komutanı İsa'nın kanının intikamını Yahudilerden alacağını ve yeryüzünde tek bir canlı bile bırakmayacağını da ilan etti. Bu görüşler Avrupa geleninde Yahudilere yönelik bir şiddet, zulüm ve katliam dalgasını körükledi. Roma Katolik Kilisesi daha da ileri giderek Yahudilere yapılan zulmü yeterli görmedi ve utanç verici bir operasyon daha gerçekleştirildi. Öyle ki 1215 yılında Papa 3. Innocentius tüm Yahudilerin göğüslerine ve giysilerinden arkasına bir yama dikmelerini emreden bir kararname çıkardı. Bu yama sarı kumaştan yapıldığı için sarı yama bazen de utanç yaması olarak da adlandırılıyordu. Bu da Yahudilerin daha da büyük bir aşağılanmasına yol açıyordu. Yahudiler kendilerini diğerlerinden ayırmak için gözlerine sarı bir sembol dikmeye zorlanıyordu. Bu sembol onları hareketlere, zulme ve hatta şiddete maruz bırakıyordu. Bu sembolün görüntüsü bile bir saldırıya zemin hazırlamaya yetiyordu. Bu tür tehlikelerden kaçınmak için birçok Yahudi sarı lekenin daha da görünmesi için omuzlarını kamburlaştırmaya ve başlarını eğmeye zorlandı. Dini inançları uğruna canlarını feda etmeye hazır erkekler gibi de etraflarındakilerin sürekli tehditlerinden korunmak için sokaklarda zorunlu bir tevazu ve kambur bir duruşla yürümek zorunda kaldılar. Bu dönem abartısız bir şekilde İslam topraklarındaki Yahudilerin tarihindeki en müreffeh dönemlerden biri olarak kabul edilir. Hicri 6. yüzyıl 12. yüzyıla ait mevcut rapor ve istatistiklere göre dünyadaki Yahudi nüfusunun yaklaşık 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 1 milyon 400 bini kimi nüfusun %93'ünden fazlasına denk geliyor. İslam topraklarında da yaşıyordu. Bunların önemli bir kısmı Endülüs'te yaşıyordu ve bu nedenle bu bölgelerde yaşayan Yahudileri Sefarad anlamında deniliyordu. Bu grup Ladino veya İspanyol Yahudi dilini konuşuyorlardı. Buna karşılık Hristiyan Avrupa topraklarında Yahudilerin %6 ile 7'sine denk gelen yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu. Bu grup Cermen kökenli Yahudilerle ilişkilendirilen bir isim olan Aşkenaz olarak biliniyordu. Ortak dilleri Yidiş veya Alman Yahudiliğiydi. Bu nüfus dağılımı o dönemde İslam topraklarındaki Yahudi yaşamının üstünlüğünü ve refahını ve bu yaşam için gerektiği koşulların bu dönemde bu topraklarda mevcut olduğunu gösteriyor. Abbasi halifeliğinin Moğollar tarafından yıkılmasıyla birlikte İran'daki Yahudilerin durumu bazen olumlu bazen de zorlu değişimlere uğradı. Moğol yönetiminin ilk yıllarında yeni gelen yöneticilerin çeşitli dinlere karşı kayıtsızlığı nedeniyle Yahudiler nispeten huzurlu ve baskısız bir ortamda yaşadılar. Bu dönemde bazıları İlhanlılar devlet yapısında önemli mevki ve sorumluluklar elde etmeyi bile başardı. Bu dönemde ve Moğol istilasının başlangıcında büyük bir Yahudi nüfusu Mısır'a nakledildiğinde İran'da Yahudi Saadet el-Devle'nin iktidara gelmesi ve Argun Şah döneminde Yahudiler tekrar İran'a göç ettiler ve İran bir kez daha büyük bir Yahudi nüfusunun merkezlerinden biri haline geldi. Ancak zaman geçtikçe özellikle Moğol İlhanlıların bir kısmının İslam'a geçmesiyle hükümetin dini azınlıklara bakış açısı değişti. Ve Yahudilerin yaşam koşulları da dine girişmelerin etkisiyle yeni kısıtlamalara ve baskılara maruz kaldı. 16. yüzyılda Sefevi hanedanlığının yükselişi ve Şiiliğin devlet dini olarak resmileştirilmesiyle birlikte İran'ın dini ve idari yapısında önemli bir değişim yaşandı. Bu gelişme ülkenin dini atmosferi üzerinde derin bir etki yarattı. Ancak hükümetin Yahudilere de dahil olmak üzere dini azınlıklara yönelik genel bakış açısı destekleyici ve nispeten hoşgörülü bir yaklaşıma dayanmaya devam etti. Elbette farklı Sefevi dönemlerinde politikalar farklılık arz ediyordu. Bazı kralların azınlıklara karşıya katı bir bakış açısı vardı ve zaman zaman Yahudiler zorla dini değiştirmeye veya sosyal kısıtlamalar gibi baskılara maruz kaldılar. Ancak diğer zamanlarda atmosfer daha iyi açıktı ve Yahudi cemaati İsfahan, Şiraz, Yezd ve Hemedan gibi şehirlere el sanatları, ticaret, eczacılık ve sanat gibi alanlarda nispeten barış ve ilerleme kaydederek yerleşebildi. İran'ın batı ile daha geniş bir temas kurmasının başlangıcı ile aynı zamana denk gelen Safevi döneminden Kacar dönemine geçişle birlikte Yahudiler de dahil olmak üzere din azınlıklar için yeni fırsatlar doğdu. İran'daki Yahudi cemaati giderek daha tutarlı bir yapıya kavuştu. Daha fazla sinagog ve dini merkez kuruldu, büyük şehirlerde Yahudi okulları kuruldu ve daha aktif kültürel kurumlar ortaya çıktı. Kacar hükümdarlarının Yahudiler de dahil olmak üzere azınlıklara yönelik genel yaklaşımı genellikle olumlu ve destekleyiciydi. Nasreddin Şah döneminde Yahudilerin sosyal haklarını teyit ederken onları tecavüzlerden ve ayrımcılıklardan koruyan kararnameler çıkarıldı. Bu dönemde bazı Yahudiler de kitap Müslümanlara da olmayanlara uygulanan özel bir vergi olan cizye ödemekten muaf tutuldu. Bu, İran toplumunda daha fazla yasal eşitliğe giden yolda atılmış bir adımdı. Ayrıca Kacar döneminin sonlarında Tahran'da Udulacan olarak bilinen mahalle esasen Kilimis mahallesi olarak da biliniyordu. Bu dönemde Kelimiler çoğunlukla bankalara, ticarethanelere, meyhanelere ve ibadethanelere sahipti. Ayrıca İran Yahudilerin Fars Körfezi'ndeki en büyük ticaret limanlarından biri olan Fars Yahudileri, Hristiyan ve Bombay Yahudileri ile uzun sürede devam eden ilişkileri, özellikle Buşer ve Şiraz Yahudileri olmak üzere İranlı Yahudilerin durumunun iyileşmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu dönemde dikkat çeken bir nokta, Kacar Sarayı'nda bazı Yahudi kadınların varlığıdır. Bu kadınlar bilgi, sanat veya kişisel zekalarından yararlanarak kraliyet haramine kendilerine yer bulabilmişlerdir. Hatta birkaç Kacar prensi, hatta diğer sosyal gruplara mensup denen evlerinde yeni İslam kelime kadınları bile vardı. Bu varlığı küçük ve sınırlı da olsa Yahudilerin Kacar toplumunun çeşitli katmanlarında toplumsal kabulünün hatta bazen kültürel etkisinin bir göstergesiydi. İran 20. yüzyıla girerken artık daha yaygın olarak kelimeler olarak bilinen Yahudi cemaati ki bu terim İran toplumuna saygı ve kültürel yakınlığı bir göstergesiydi. Toplumun canlı ve dinamik dokusunun bir parçası olarak kabul ediliyordu. Yalnızca farklı bir dini mensupları olarak değil, aynı zamanda kadim bir geçmişe sahip İran vatandaşları olarak da. Bu dönemde birçok kelime eğitim, bilim ve kültür alanlarında rol oynadı. Üniversitelerde, bilim merkezlerinde, tıp kurumlarında ve sanat ve kültür alanlarındaki önemli varlıkları bu topluluğun çağdaş İran'daki yerleşik toplumsal konumunu yansıtıyordu. Çeşitli şehirlerde yeni sinagoglar inşa edildi ve Yahudi kültür ve dini merkezleri de genişledi. Bu İran'daki kelimelerin içsel gelişiminin, sosyal uyumunun ve kültürel dinamizminin bir işaretiydi. Bu dönem boyunca İranlılar kelimeleri kadim bir arada yaşama ve karşılıklı saygının ürünü olarak gördüler. Öteki veya yabancı olarak değil, Yahudi dininin İranlılara olarak görüldüler. Sadece dinleri farklı olan ancak kültür, tarih, dil ve kimlikleriyle bu topraklara kök salmış insanlar. Bu görüş doğrultusunda 1779 İslam devriminin zaferi, özellikle ehli kitap olmak üzere dini azınlıklarla resmi çatışmanın türünde bir dönüm noktasıydı. Devrimden sonraki ilk aylarda İran İslam Cumhuriyeti Anayasası onaylandı ve ilkeleri dini azınlıkların dini, kültürel ve sosyal haklarını açıkça vurguladı. Zertüşlüler ve Hristiyanlar gibi İran Yahudileri de ehli kitap olarak tanındı ve dini ritüelleri yerine getirme, kültür merkezleri kurma ve hatta İslam Danışma Meclisi'nde de bağımsız bir temsilci bulundurma gibi yasal haklara sahip oldular. Böylece 20. yüzyılın tüm siyasi ve sosyal değişimlerine rağmen İran Yahudi toplumu varlığını sürdürebildi ve İran'daki en eski ve en köklü dini azınlıklardan biri olma konumunu koruyabildi. Bu durum yalnızca belgelerde ve yasalarda değil, aynı zamanda İran ulusunun kolektif hafızasında da köklü bir yer edinmiştir. İran'ın çalkantılı Yahudi cemaati veya kelime hakkında ortaya çıkan şey bir arada yaşama, İran'ın kültürel çevresine kabul görme ve bu toprakların toplumsal ve tarihsel yapıları ile derin köklü bağlar kurma öyküsüdür. Bu öykü onların İran kültürünün kalbini nasıl yerleştirdikleri ve dini kimliklerini korurken bu toprakların tarihinin ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiklerini gösteriyor. İslam'ın ilk yüzyıllarından Kacar dönemine ve Meşrutiyet devrimine, Safevi döneminin politikalarından Pehlevi dönemine ve son olarak sonraki bölümlerde İran İslam Cumhuriyeti'ndeki statülerinde dair göreceğimiz gibi Kerimiler her zaman bu toprakların medeniyet dokusunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Zaman zaman zorluklarla, ayrımcılıkla ve güçlüklerle karşılaşsalar da genel olarak köklü bir hoşgörü geleneğine dayanan İran'ın kültürel yapısı bu topluluğun yalnızca hayatta kalabilmesine değil, aynı zamanda bilim, tıp, sanat, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda rol oynayabilmesini sağlayan bir ortam sağlamıştır. Orta Çağ'da özellikle Haçlı Seferleri ve Kaotik Kilisesi de egemenliği döneminde İranlı Yahudilerin de dindaşları ile karşılaştırılması iki yaklaşım arasındaki farkın derinliğini de ortaya koymuştur. Avrupa bir zulüm ve inkar sahnesi haline gelirken İslam dünyası özellikle İran Yahudi kültürü ve kimliği için güvenli bir liman haline gelmiştir. Bu tarihsel ayrım yalnızca İslami yönetim yapısının dinin çeşitliliği karşısındaki rasyonelliğini göstermekle kalmaz. Aynı zamanda İranlıların ötekini kendi işlerine dahil etme kültürel kapasitesine de yansıtır. 2500 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan İran Yahudi toplumu bugün hala varlığını sürdürüyor. Pasif veya izole bir azınlık olarak değil, İranlıların kültürel ve tarihsel bir ortağı olarak. Hukukta, toplumsal hafızada ve hayatın gerçeklerinde bu topluluk İran ulusunun yaşayan ve saygı duyulan bir parçasıdır. Bu anlatı kültürel İran'ın resmi tarih çizgilerinden ötesinde birlikte yaşamanın, farklılıkların birlik ve beraberlik içinde korunmasının ve inanç ile insanlık arasındaki bağın yurdu olduğunun kanıtıdır. Podcastlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınızı tavsiye etmeniz bizleri de mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.